Geçen hafta Yaratılış kitabının ikinci bölümünün son iki ayetine bakmıştık değil mi? Yanılmıyorsam 24. ve 25. ayetlere bakmıştım ve 24. ayette geçen iki önemli ilke vardı. 24. ayete baktığımız zaman ne diyordu 24. ayet? Evet, bırakacak ve karısına yapışacak ve bir beden olacaktır. Demek ki burada iki önemli ilkeden söz ediyordur kutsal söz. Birincisi ayrılmaktan söz ediyordu. İkincisi de bir beden olmaktan söz ediyordu. Yani iki ayrı kişi, iki farklı kişi bulundukları aile ocağından ayrılıyor. Bir beden olmak üzere aynı çatı altında ne yapıyorlar? Birleşiyorlar. Bu ne demektir bir beden olduğun zaman? Bu şu demektir. Artık yeni kurulan yuva içerisinde sorumlu olan kişiler anne ve baba değil, yeni yuvayı oluşturan yeni çiftlerdir. Demek ki Tanrı, hamdolsun ki ileriyi gören bir Rab, olacakları çok iyi bildiği için yaratılışın hemen başında bu sınırı evlilik ilişkisi içerisinde koymuş, belirlemiş hamdolsun. Demek ki anne baba hiçbir şekilde, hiçbir zaman, hiçbir durumda yeni kurulan yuvaya dışarıdan müdahale edemez. Kesinlikle. Sorumlu olacak olan kişi kadın ve erkektir. Yeni yuvayı oluşturan. Bunu söylerken defalarca söylüyoruz. Sevgimizi, saygımızı yitirmeyeceğiz. Annemize, babamıza karşı hürmetimizi eksik etmeyeceğiz. Tabii ki seveceğiz. Bizim tabirimizle baş tacı yapacağız annemizi, babamızı. Ama kesinlikle en önemli kişi hayatımızda artık önce Rab, sonra da erkek için kadın, kadın için de erkek olması gerekiyor sevgili kardeşler. Ve iki ayrı kişi tek bir beden olduğunda demek ki ne oluyor? Kendi başına buyruk olmaktan çıkıyorlar. Değil mi? Anne baba ocağındayken her ne kadar bulunduğun yuvadaki ilkelere bağlı kalsan da yine kafandaki istek ve arzular doğrultusunda hareket ediyordun değil mi? Tek başına. Doğru mu? Ama evlendiğin zaman ne yapıyorsun? Artık tek başına buyruk değilsin. Attığın adımlarda, verdiğin kararlarda ve özellikle çocuk yetiştirme konusunda da bir beden olman gerekiyor eşinle birlikte. Her alanda bir beden olman gerekiyor. Yani her zaman severek söylediğim ifadeyi tekrar burada söyleyeceğim. Ben değil, sen değil, bizim egemen olduğu, bizim egemen olduğu bir birliktelik söz konusu. Ve son ayet için ne söylemiştim? 25. ayet için. Adem'le Havan'ın çıplak olduklarını söylemiştik ama çıplaklıklarından dolayı utanç duymadıklarını. Neden? Çünkü daha henüz günah ile tanışmadıkları için iyilik ve kötülüğün ne olduğunu bilmiyorlardı. Yeni doğmuş bebekler gibi saflık açısından neydiler bu kişiler? Masumdular. Ama onları örten her ne kadar çıplak iseler de ruhsal kavramda düşündüğümüz zaman onları örten bir yücelik örtüsü vardı. Bu yücelik örtüsünden dolayı onların bulunduğu birliktelik içerisinde utanca yer yoktu sevgili kardeşler. Ama dediğim gibi geçen hafta özellikle söyledim, bu çıplaklık olayı günümüzde çıplaklar kampında olduğu gibi değildi. Çünkü çıplaklar kampındaki insanlar her ne kadar bulundukları bölgede, bulundukları o sınırlı alanda hiçbir şey yokmuş gibi hareket etseler de yine de utancın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Değil mi? Aksi takdirde o sınırdan O sınır onlar için sadece geçerli olmazdı. Ne bileyim, Sindelfingen'de görürdük, anadan doğma insanlar alışveriş yapıyor. Değil mi? Niye yapmıyorlar? Yapamazlar çünkü utancın ne olduğunu biliyorlar, değil mi? Doğru mu? Onun için Adem'le Hava çıplaktılar. Ama onlardan farklı bir özellik vardı. Utancın ne olduğunu bilmiyorlardı sevgili kardeşler. Ve son olarak da sizi bir ayette teşvik etmiştim. Neydi o? Birinci bölümün ya da ikinci bölümün pardon, ikinci bölümün 18. ayetiyle sizi teşvik etmiştim. Adem'in yalnız olması iyi değildir. Dediğinde Tanrı burada bizlere çok önemli bir mesaj verdiğini söylemişti. Nasıl bir mesaj veriyordu? Eğer Tanrı Adem'le Havva'nın eksikliğini gördüyse, daha doğrusu pardon, Adem'in eksikliğini gördüyse ve o eksikliği gerekli görüp eksikliği giderdiyse, demek ki eksikliği gören bir Rab olduğunu söylemişti. Doğru mu? Hamdolsun Rab eksikliği görüyor. Rab Havva'nın eve ihtiyacı olduğunu da biliyor. Şu anda Vakkas ve Hatice'nin içinde bulunduğu zorluğun ne durumda olduğunu çok iyi biliyor. Ama sevgili kardeşler, gerçekten şunu bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer hayatında, yaşamında eğer eksik olan bir şey varsa sana göre ve bu sana göre eksikse ve sen bunu Rabbin önünde dile getiriyorsan istekle ve gayretle, artı Rab de bu eksikliği gerçekten de eksik olaraktan görüyorsa, bu da çok önemli, emin olun mükemmel bir şekilde Rab sağlayacaktır. Ne demiştik? Filipliler 4. bölümün 19. ayetiyle sizi baş başa bırakmıştım geçen hafta. Tanrım diyor, yücelerdeki zenginlikleriyle gereksinimlerimizi kimde? Rab İsa Mesih'te görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Amin. Rab ihtiyaçlarımızı Rab İsa Mesih'te görkemli bir şekilde karşılayacaktır. Eğer karşılanması gereken bir ihtiyaçsa. Tamam sevgili kardeşler. Geldik 3. bölüme. Şimdi 3. bölüm gerçekten kutsal kitabın çok önemli bir bölümü. Eğer biz 2. bölümü bitirdikten hemen sonra 3. bölümü atlayıp 4. bölüme geçersek, çok önemli bir gerçeği, yani 4. bölümde gelişen olayların nedenini hiçbir şekilde kavrayamayız. Yani bir şeyler oldu ama bizim haberimiz olmadı gibi. Onun için 2. bölümde ne görmüştük? Çok kusursuz bir düzen. Değil mi? Tanrı gerçekten bir bütünlük içerisinde, bir kusursuzluk içerisinde Tanrı her şeyi kendi isteği doğrultusunda oluşturdu, yarattı. Ve daha sonra kusursuz olaraktan, özde kutsal olaraktan yarattığı insan ile birlikte sağlıklı, kusursuz bir ilişki içerisinde olduğunu görmüştük 2. bölümde. Şimdi dediğim gibi bu düzeni bırakıyoruz. Çok güzel bir harmoni var, güzel bir uyum var, güzel bir denge var. Her şey harika bir şekilde akıyor kendi haline. Güzel bir düzen var ve 3'ü ıskalayıp 4'e atlıyoruz ve 4. bölümü okuyup 11. bölüme kadar gittiğimizde hemen karşımıza birdenbire ne çıkıyor? Kıskançlık diye bir şey çıkıyor. Öfke çıkıyor. Adam öldürme çıkıyor. Yalan çıkıyor. Kötülük, yolsuzluk, isyan ve bunların sonucu olaraktan Tanrı'nın korkunç yargısıyla karşı karşıya geliyoruz. Hemen 3. bölümü atlayıp diğer bölümlere baktığımız zaman. Ve belki o zaman hemen kendinize soracaksınız. Ya tamam da her şey güllük gülistanlık iken acaba bu değişime neden olan neydi? Neden bu şeyler birdenbire oluştu? Nereden çıktı geldi? Kaynağı nedir? İşte üçüncü bölüm bize bunu anlatıyor sevgili kardeşler. Bunun kaynağının ne olduğunu bu üçüncü bölümde çok geniş bir şekilde göreceğiz. Yaklaşık 6000 yıl önce Adem bahçesinde başlayıp hala devam etmekte olan insanlık tarihinin o düşkün ve yozlaşmış durumunun nasıl oluştuğunu, nasıl meydana geldiğini açık bir şekilde burada karşılaşacağız üçüncü bölümde. Ve aynı zamanda bu üçüncü bölümde sevgili kardeşler, iblisin kendine has, kendine özgü taktik ve yöntemleriyle sinsi sinsi insana nasıl yaklaştığını ve insanı nasıl kafa üstü getirdiğini ve günahın sonucunda da insanın Tanrı'nın önünden nasıl kaçmaya çalıştığını açık bir şekilde bu üçüncü bölümde keşfedeceğiz. Aynı zamanda üçüncü bölümde şunu da göreceğiz. İnsan ahlaki utancını örtmek için her zaman kendi çabasıyla, kendi gayretiyle, kendi girişimleriyle bir şeyler yapma çabası içerisinde olduğunu göreceğiz. Yani utancını ortadan kaldırma çabası içerisinde, suçunu ortadan kaldırma çabası içerisinde olduğunu göreceğiz. Ama bunun yanında da şunu göreceğiz ki, utancın ortadan kalkabilmesi için insanın gücü, insanın sahip oldukları yeterli olmadığını, bir aracı gerektiğini açık bir şekilde göreceğiz sevgili kardeşler. İsterseniz ilk üç ayeti okuyalım ve bu ilk üç ayeti, ayetteki ruhsal gerçekleri anlamaya çalışalım birlikte. Ne diyor?
Rab Tanrı'nın yarattığı yabanlı hayvanların en kurtlusu yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerine yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi.
Amin. Sami, bir de dua et. Rab bu sözlere bize açsın. Ayağa kalkalım, değişik olsun. Amin. Hamdolsun. Teşekkürler. Hamdolsun. Mesih bağlısının sevgili kardeşler yaşamında iblisin ayakma girişimleri iki yönde iş görüyor. Yani iblisin saldırısı bizlerin hayatında iki şekilde iş görüyor. Birincisi ya imanlıyı sarsıp kafa üstü getiriyor ya da saldırısı denemesi sonucunda sınanmaya karşı olan direncini artırarak imanda daha güçlü bir duruma gelmesini sağlıyor. Demek ki ya saldırı aracılığıyla imanlıyı kafa üstü getiriyor, sarsıyor, parçalıyor ya da bu sınanma yoluyla Rabbin çocuğunun bir şekilde imanla gelişmesini, güçlenmesini, daha derinlere kök salmasına neden oluyor aslında. Tıpkı yavaş yavaş ısıtılan ve yavaş yavaş su verilen demir gibi. Demiri ısıtıyorsun. Bu örneği ben çoğu kez vermişimdir burada. Çok sevdiğim bir örnektir. Hiçbir şekilde çelik bir anda çelik olmaz. Onu değişik safhalardan, aşamalardan geçmesi gerekiyor. O güçlü duruma gelebilmesi için. Burada da bir gerçeği göz ardı etmeyelim. Aden bahçesinde yetiştirilen insan, hani böyle dışarıdaki soğuktan korumak için, dışarıdaki o yan etkilerden korumak için serada yetiştirilen bir bitki değildi. Yaratılan insan. Onun karakterini oluşturan, yani onun insansal yapısını oluşturan o karakter yapısını Tanrı bir şekilde geliştirmesi gerekiyordu. Bunu nasıl geliştirecekti Tanrı? İşte bu sınanmalara izin vererekten. Yani sınanma yoluyla, deneme yoluyla insanı o sera bahçesinden çıkartıp asıl her şeyin hızlı bir şekilde hareket ettiği ortama getirmekti. Şimdi düşünebilirsiniz, hepimizin yaşadığı şeyler bunlar. Küçükken aşı olurduk değil mi? Neden aşı oluruz biz? Vücudun, çok doğru, vücudun savunma mekanizmasını daha güçlü bir duruma getirmek için. Ne yapıyorlar? Örneğin polio dedikleri bu çocuk felci. Zamanında birçok çocuğu, ki bizim büyük kardeşin hanımı da polio geçirmiş bir kardeş. O çocuk felci hastalığını geçiren bir kardeş. Onun için ayağı sakat. Ama buna karşı bir mikrop geliştirdiler. Tabii ki mikrobu canlı olaraktan vermiyorlar vücuda. Öyle şekilde aşı yoluyla veriyorlar. Ve vücut o virüsü aldığı zaman otomatik olaraktan vücut savunma mekanizması harekete geçiyor ve o virüsle savaşmasını öğreniyor. Ki ileride eğer gerçekten o virüsü yakalarsa vücut, daha önce tecrübesi olduğu için onunla çok rahat bir şekilde mücadele ederekten, çok rahat bir şekilde savaşaraktan o yenilmeyi ortadan kaldırıyor. İşte aynı şekilde sevgili kardeşler, buradaki olay da aynı şekilde. İnsanın karakteri de, karakteristik yapısı da sınanma yoluyla gelişmesi gerekiyordu. Tanrı insanı nasıl yarattı? Sorumluluk taşıyabilecek özellikte yarattı. Eğer Tanrı insanı sorumluluk taşıyabilecek nitelikte yaratmamış olsaydı, o zaman bizim bu birinci bölümde okuduğumuz, 28. ayetinde okuduğumuz sözlerde yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun demezdi. Yani Tanrı onlara bir sorumluluk vermezdi. Eğer onlarda bir sorumluluk taşıyabilecek bir özellik yaratmamış olsaydı. Doğru mu? Birbiriyle bağlantı kurabiliriz. Sorumluluk neydi? Tanrı'nın onlara Adem bahçesinde verdiği sorumluluk neydi? Tanrı'nın ilahi yönetimine boyun eğip ona itaat kapsamında hizmet sunmaktı. Adem'le Hava bunu yapması gerekiyordu. Hamdolsun ki Tanrı insanı yarattığı için yarattığı insana insanı belli bir amaç için yaratmıştı. Bu nedenle ikinci bölümde Rabbin bir sınırlaması ile karşılaşmıştık. Neydi o sınırlama? 17. ayette iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. İlginç. İyilik ve kötülüğü bilme ağacı meyvesini yiyebilecekleri tek bir ağaç değildi. Doğru mu? Şimdi eğer Tanrı tek bir ağaç koysaydı Adem bahçesine, bir de şunu parantez içerisinde hemen söyleyeyim, Tanrı hiçbir şekilde o sınırlamayı oraya koyduğunda amacı insanın yaşamını zorlaştırmak değildi sevgili kardeşler. Ya da insanı cezalandırmak da değildi amacı. Dediğim gibi eğer sadece Adem bahçesinde tek bir ağaç olsaydı ve o ağacın meyvesi eğer yasaklanmış olsaydı, insanın bir seçeneği kalır mıydı? Hiçbir seçeneği kalmazdı. Yani yese yargı giyecek, yemese ölecek. Değil mi? Eğer tek bir ağaçla sınırlamış olsaydı. Demek ki Tanrı böyle acayip bir kıstasla, bir ölçütle insanı köşeye sıkıştırmadı sevgili kardeşler. Hamdolsun. Yani şu durumda değildi insan. Aşağı tükür sakal, yukarı tükür bıyık. Bu durumda değildi Adem'le Havva'nın durumu. Onların yiyebileceği bol bol yiyecek sağlamıştı Tanrı, hamdolsun. 17. ayette bunu açıkça gördük. İyilik ve kötülüğü bilme ağacının dışında her ağacın meyvesinden yiyebilirlerdi. Tanrı'nın yasağına itaat etme ya da etmeme açısından insan Tanrı'ya karşı sorumluluk taşıyordu. Şimdi burada ilginç bir noktaya geliyoruz. Yılan konusuna. Yılanın Aden bahçesine nasıl girdiği kutsal sözde bize açıklanmıyor. Kutsal sözde bize açıklanmıyor. Yani bir şekilde Tanrı'nın sözü bu konuda suskun. Ama bildiğimiz bir şey var. Yılan iblis tarafından kullanılıyor. Bilinen budur. Ama yılanın oraya nasıl girdiği bu bize açıklanmıyor sevgili kardeşler. Zaten Rabbin sözünün durduğu yerde, sustuğu yerde bizim bir şey ilave etmemize gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Biz de bununla yetinmemiz gerekiyor. İblisin, şeytanın insana yönelik saldırı yöntemleri hiç ama hiç değişmedi. Günümüzde de aynı şekilde, aynı taktik ve yöntemleriyle çeşitli kılıklara girerekten ne yapıyor? İnsanı farklı farklı biçimlerde ayartmaktadır. Paulus Romalılara yazdığı, Korintoslara yazdığı mektupta çok açık bir şekilde şöyle diyor bizlere, 2. Korintoslar 11. bölümde, 14 ve 15. ayetlerde, buna hiç şaşırmamalı diyor. Şeytan nur meleğinin görünümüne bürünür. Onun için şeytana hizmet edenlerin de doğruluğa hizmet edenlerin görünüşüne bürünmelerinde diyor, şaşılacak hiçbir şey yok. Demek ki sadece avını parçalayan aslan görünümünde değil iblis. Aynı zamanda da ne diyor? Işık meleği. Yani masum bir görünüm sergilemekte. Demek ki masumiyet içerisinde de sanki o koyun postuna bürünmüş kurt gibi avına yaklaşıyor. Hacı hoş geldin. Şimdi bu tür kişiler ya tamam mısın? Bugüne geç başladık. Ha, ilginç değil mi? 4'ü 20-25 geçe falan başladık aşağı yukarı. Bu tür kişiler genelde kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vererekten insanlara gerçek ve doğruluk yolunda hizmet ettiklerini söylerler ama aslında kötü olanın temsilcileri. Bu tür kişilere karşı kutsal söz uyarılarla dolu sevgili kardeşler. Yine Romalılar 16. bölümde şöyle görüyoruz. Kardeşlerim diyor, sizlere yalvarırım. Pavlos bu kadar önemli gördüğüne göre sevgili kardeşler, demek ki gerçekten o dönemde de büyük bir sorundu şeytanın imanlı kardeşlere saldırıları. Onun için diyor ki yalvarırım. Yalvarırım derken bizim için de yalvarıyor Pavlos. Size yalvarırım diyor. Eğitildiğiniz öğretişe ters düşen, bölücülüklere yol açan kişilere karşı gözünüzü açın diyor. Onlardan sakın. Nasıl sakınacağız? Yanlış öğretiyle bize yaklaşan koyun postuna bürünmüş kurtlardan bizler nasıl sakınacağız? İşte geçen hafta herhalde pazar günü, cumartesi günü gördüğünüz konuda bu herhalde, dün gördüğünüz konuda bu çok netlik kazanıyor değil mi? Sözü hangi oranda biliyorsak o oranda iblisin saldırılarını geriye püskürtmede başarı elde edebiliriz. Bunun detayına çok geniş bir şekilde Efesler kitabını incelerken birlikte bakmıştık sevgili kardeşler. İsa da biliyorsunuz denenme sırasında başarıyla çıkmasını sağlayan söze olan bağlılığıydı hamlası. Ama dikkat edin, Hava aynı başarıyı gösteremedi. Bilmiyorum, düşünüyorum, belki Hava aynı önemi, aynı hassasiyeti göstermedi. Biraz daha o Tanrı'nın ona verdiği o ayrıcalığı belki de çok hafife aldı Hava. Öyle de düşünebiliriz. Ama özellikle vurgulamak istiyorum sevgili kardeşler. Burada sözü edilen yılan, o masum, yerde sürünen, çok kolay bir şekilde kafasını ezebildiğimiz bir yılan değildi burada anlatılan yılan. Üstün yeteneklere sahip bir yaratığı görüyoruz bu üçüncü bölümde. Gerçekten üstün özellikleri olan, yetenekleri olan bir yaratıktı. Ve kutsal söz bununla ilgili çok çok geniş bilgiler veriyor. Ama Yuhanna 8. bölüme baktığımız zaman orada diyor ki onda gerçek yoktur. Bunu bilmemiz bile bizim için yeterlidir. Yalan onun özüdür. Çünkü diyor yalancıdır ve yalanın babasıdır. Daha da geniş bilgi istiyorsanız, ben tabii ki bugün girmeyeceğim buna ama Hezekiel 28 ile Yeşaya 14. bölümleri okursanız orada iblis hakkında çok geniş bilgi veriyor. Nereden çıktı geldi, nasıl oluştu konusuyla ilgili bize geniş bilgi veriyor. Yeşaya 14. bölüm ve Hezekiel 28. bölüm. Evet, kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. İblis yılan kılığında yaklaşıyor ve ne yapıyor? Hava hemen harekete geçerekten bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Şimdi soralım kendimize. Gerçekten Hava anamız İblis ile böylesine boş, gereksiz bir tartışma içerisine girmesi gerekiyor muydu? Ben size çok basit bir soru sormak istiyorum. Eğer sen bir şeyden eminsen, oldukça eminsen, o emin olduğun şeyi artık ispatlamaya çalışır mısın? Eğer eminsen. Ben bazen tartışmalara giriyorum. Ne inandığımı söylüyorum. Ne inandığımı söylüyorum. Adama bir hiç gerek yok. Ben buna inanıyorum. Sen buna inanmak zorunda değilsin. Geçen hafta kitap masasında bir İsrailli Arap'la çok ilginç bir sohbetimiz oldu. Sohbet bazen tartışmayla döndü. Ama gerçekten ona da aynı ifadeyi kullandım. Bunları kabul etmek zorunda değilsin. Ben sana sadece söylüyorum. Sadece bunu anlatıyorum. Havanın kesinlikle böylesine boş, gereksiz tartışma içerisine girmesine hiç ama hiç gerek yoktu bence. Çünkü Hava bilmiyor muydu neyin olması gerektiğini ya da neyin olmaması gerektiğini? Biliyordu değil mi normalde? Gayet açık bir şekilde biliyordu. Ama buna rağmen gereksiz ve boş bir tartışma içerisine girmekle ne yaptı? Çok kolay bir şekilde şeytana açık bir kapı bıraktı. İçeri girip işi bitirebilmesi için. Yani iblis için, şeytan için bir zemin hazırlamış oldu. Şimdi başka bir soru hemen bunun arkasından gelebilir. Acaba neden yılan önce Havaya gitti? Adem'e gitmedi de önce Havaya gitti. Tabii o tür özellikler de düşünebiliriz. Doğru. Rab Tanrı hakikaten aslında üzerinde düşünebileceğimiz bir nokta. Ben de zamanında da çok düşünmüştüm. Neden gitmedi, Adem'e gitmedi de direkt olarak da Havaya niye gitti diye. Ama birçok düşünceler, yorumlar bunun üzerinde yapabiliriz. Ama şunu düşünmemiz lazım. Tanrı Adem'i yarattığı zaman buyruğu kime vermişti? Bu buyruğu kime vermişti? Adem'e vermişti. Daha Hava yaratılmamıştı. Değil mi? Ne demişti? Bahçenin bütün ağaçlarının meyvesinden yiyebilecek ama tek bir ağacın meyvesinden yemeyecekti. Kadın Adem'den sonra yaratıldığı için bu nedenle Havaya bu buyruk direkt Tanrı'dan ulaşmadı. Kimden geldi bu buyruk ona? Adem ona bu buyruğu açıkça söyledi. Gülüyorsun değil mi Hava? Belki bu nedenden dolayı diyorum ben. Şeytan Havaya değil de Adem'e değil de Havaya gitmiş olabilir. Tam olaraktan bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kadın erkeğe göre Özlem'in de ifade ettiği gibi daha hassas, daha duygulu yaratıklar oldukları için bu türden önerilere daha çok açık kişiler, daha çok meraklı kişiler, yani daha fazla soru soran kişiler. Ben eşimden çok iyi biliyorum. Yani ben, yani abartmıyorum ama küçük bir rakam vermek gerekirse ayda ben 10 tane soru soruyorsam eşim bana 70 tane 80 tane soru soruyor ayda. Yani çok daha meraklı, çok daha bu yönde çok daha tabii soru sorarken de çok rahat bir şekilde onu avlayabilirim ben aslında. Yani bazı kurnazlıklarla onu aslında yapabilirim, aldatabilirim aslında çok kolay bir şekilde, rahat bir şekilde. Onun için kadın gerçekten yapısal itibariyle bu tür noktada çok daha açık bir yapıya sahipti. Şimdi şeytanın bu ayartma yöntemine baktığımız zaman onun sinsi bir şekilde Havaya yaklaştığını görüyoruz. Ne yapıyor? Dikkat edin. Önce sorduğu soruyla Rabbin sözü üzerine bir kuşku gölgesi salıyor. Değil mi? Şimdi Rab Tanrı ne yaptı? Konuştu. Birinci bölümde, ikinci bölümde gördük değil mi? Rab Tanrı konuştu. Rabbin konuşması ne getirdi? Yaşam oluşturdu. Değil mi? Bir yaşam getirdi. Ama iblis konuşmaya başlayınca ne geldi? Yıkım. Kuşku ve beraberinde ölüm. Tanrı diyor ki şeytan, Tanrı gerçekten de bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi? Şeytan Tanrı'nın tek bir ağacı yasakladığını çok iyi biliyordu. Ama ne yaptı? Bile bile Rabbin sözüne ilave etti. Ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin diyerek. İşte bu ilave ettiği söz, dikkat edin, ilave ettiği söz Havanın yüreğinde kuşku uyandırdı. Onda merağı uyandırdı. Yoksa tam olarak Tanrı'nın söylediği gibi iyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeyin dedi mi deseydi, bu Rabbin sözüydü. Bu Rabbin sözü havada karışıklık yaratamazdı. Ama şeytana has bir söz yapı var burada sevgili kardeşler. Kendine has bir söz var. Onun ağzından çıkan bir söz var. Nedir o? Hiçbir ağacın meyvesi. Demek ki bu ifade Havva'nın yüreğinde bir karışıklık oluşturdu. Yani iblis bir şekilde olayı çarptırınca Havva da çok doğal bir şekilde Özlem'in de ifade ettiği gibi daha fiziksel yapıdan daha açık varlıklar oldukları için bu konulara ne oldu? Merağı uyandı. Tabii ki daha önce de söylediğim gibi şunu da söylemek istiyorum. Direkt olaraktan Havva Tanrı'dan almadığı için bu buyruğu, kocası Adem'den aldığı için belki de şüphelendi Havva. Acaba gerçekten Adem bana doğru söyledi mi bunu, kocam bana? Bunu da düşünmüş olamaz mı? Bunu da düşünmüş olabilir. Birçok açıklamalarda bulunabiliriz. Ve ne yapıyor Havva? Hemen savunmaya geçiyor. Hayır dedi. Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyin. Ah dedim ben bu bölümü okuduğum zaman, tekrar okurken. Dedim keşke Havva bu ifadeyle yetinseydi. Yetindi mi bu ifadeyle? Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyin. Keşke Rabbin ona söylediği o buyrukla Havva yetinseydi. Yetinmedi değil mi? Ne yaptı? Sanki Rabbin sözü yetmiyormuş gibi söze ilave etti değil mi? Neyi ilave etti? Ona dokunmayın. Tanrı söyledi mi ona dokunmayın diye? Ha? Tanrı söylemedi. O ağacın meyvesine dokunmayın. Tanrı dememişti. Sadece o ağacın meyvesinden yemeyin dedi. Süleyman meselelerinde çok güzel bir ayet var. 30. bölümün 6. ayetinde. Diyor ki, onun sözüne hiçbir şey katmayın. Ve yasanın tekrarı dediğimiz o tesniye bölümüne baktığımız zaman 4. bölümde 2. ayette tesniye 4:2'de diyor ki, sizlere verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin. Hiçbir şey çıkarmayın. Ama size bildirdiğim buyruklara uyun. Ne ekleme yapın diyor, ne de çıkarma yapın. Ama yapmanız gereken verdiğim buyruklara uyun. Burada ne istiyor Tanrı? Sadece sözü işitmek, buyrukları okumak değil, aynı zamanda da işittiğimiz, okuduğumuz buyrukları yerine getirmek. Tam anlamıyla. Tanrı ikinci bölümün son ayetinde ne diyordu? Gördü, hepsi çok iyiydi diyor. Tanrı'nın işi kusursuzdur sevgili kardeşler. O kusursuzluk içerisine biz kendimizden bir şey katamayız. Bizler onun içerisine bir şeyler ilave edemeyiz. Havanın yapması gereken de söze ilave etmek değil, söze uymak, yerine getirmek gayreti içerisinde olmayıydı. İşte Hava Tanrı'ya karşı olan şükran borcunu nasıl yerine getirmesi gerekiyordu? İtaat etmekle. Tanrı'nın sözüne itaat ederek bu şükran borcunu yerine getirmesi gerekiyordu. İsrail halkının da vaat edilen ülkeye girebilmeleri için yapılması gereken tek bir şey vardı. İtaat yolu. İtaat. Tek bir şey. İtaat etmeleri gerekiyordu. Tanrı da burada aslında Havaya bıraktığı o buyruğun içerisinde tam çıplaklığıyla itaat açık ve net sevgili kardeşler. Onun için Pavlos bu yanlış öğretişlere karşı bizleri çok açık bir şekilde uyarıyor ve Korint'teki bu karışıklıktan dolayı kaygılarını dile getiriyor. Diyor ki yılan Havayı diyor nasıl kurnazlıkla kandırdıysa sizin anlayışınızın da Mesih'e içten ve suçsuz bağlılıktan saptırılmasından korkuyorum. Yani bir şekilde Pavlos'un kaygısı ne oluyor burada? Yüreklerindeki Rabbe olan sevginin başkasına kaymasını istemiyor. Rabbe olan bağlılıklarının lekesiz ve kusursuz olmasını istiyor. İşte yılan Havanın düşüncelerini nasıl karıştırdıysa o Korint'teki o yanlış öğretiler veren insanlar da oradaki imanların bugün de iblis bizlerin kafalarını var gücüyle değişik yorumlarla karıştırmaktadır. Şimdi burada çok önemli ruhsal bir ilke var sevgili kardeşler. Bunu çok önemli görüyorum ve bu düşünceyle sizi aslında baş başa bırakmak istiyorum. Günümüzde olduğu gibi Rabbin sözünden çıkaranlar, Rabbin sözüne ilave eden insanlar çok. Bunu en güzel örneğini bize Yahva şahitleri yapıyor. Bunları net bir şekilde tanıdığımız için örnek verebiliriz. Ama bilmemiz gereken ilke şudur. Rabbin sözü hamdolsun ki kendi varlığında yeterlidir. Rabbin sözü yeterli midir kendi varlığında? Yeterlidir. Öyleyse onu savunmak için bir şeyler eklememize hiç ama hiç gerek yok. Rabbin sözüne bir şey eklememize, onu savunmamıza hiç gerek yok sevgili kardeşler. Çünkü Rabbin sözünün savunulmaya değil, paylaşılmaya ihtiyacı var. Biz Rabbin sözünü savunmayacağız, onu doğruluğunu ispatlamaya çalışmayacağız ama gerçekleri, ruhsal gerçekleri paylaşmaya devam edeceğiz. Tesniye'de vurguladığı gibi yapılması gereken, yapmamız gereken onun diri ve yaşam veren sözüne uymaktır. Ne diyor Tesniye? Size bildirdiğim buyruklara uyun. Havada Tanrı'nın verdiği buyruğa uyması gerekiyordu. Ama ne yaptı? Uymaktan ziyade bilgiçlik taslayıp kendinden bir şeyler katmaya çalıştı. İşte bu çaba içerisinde olmak çok güzel bir şekilde şeytanın içeriye girip yüreği, o temiz saflığı bozmasına zemin hazırlamış oldu. Vaiz diyor ki Hikmetli Süleyman, Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Yani Tanrı ne yaptıysa, Tanrı ne söylediyse doğrudur ve yapılması gereken bizim ona uymamız. Onun sözüne itaat etmemiz. Rab hepinizi bereketlesin sevgili kardeşler.